Herkese merhaba, ben Erdi Özdağ. Bu videomuzda Samsung Galaxy S5'i inceliyoruz. Apple'ın iPhone 4'üne karşı 2010 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Galaxy S, o dönem için en hızlı grafik işlemciyi bünyesinde barındırması, en ince kasayla geliyor olması ve kendi sınıfında ilk defa bir akıllı telefon için DivX HD sertifikasını destekliyor olmasıyla büyük ses getirmiş ve bugün Samsung Galaxy S ailesinin sahip olduğu şöhretin adeta zeminini hazırlamıştı. Aradan geçen süre zarfında her yıl düzenli olarak güncellenen Samsung Galaxy S ailesi kimi zaman çok sert eleştirilmiş, kimi zaman övgüler almış, ama günün sonunda ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla Samsung'un en büyük telefon üreticisi olmasında büyük rol oynamıştı. En büyük ivmelenmesini Galaxy S3 ile birlikte yakalayan Samsung, elde ettiği büyük başarının ardından devam modeli olan Galaxy S4'ü Amerika'da düzenlediği görkemli bir etkinlikle duyurmuş. Ancak Galaxy S4 piyasaya çıktıktan sonra hani deyim yerindeyse tam anlamıyla eleştiri bombardımanına tutulmuştu. Galaxy S4 özellikle tasarım, malzeme kalitesi ve yazılım tarafında da parantez açıyorum, TouchWiz arayüzünün hantal yapısıyla kritik edilmiş, bu açıdan bakıldığı zaman da Samsung pek çok kullanıcıdan şikayet almıştı. Elimde tutmakta olduğum Galaxy S5 modeli ise Samsung'un açıklamalarına göre Galaxy S4'ün eleştirilen tüm noktalarında ciddi değişim ve gelişimleri beraberinde getiriyor. Samsung Galaxy S5'in tüm detaylarını tek tek mercek altına alacağız ama öncesinde her zaman olduğu gibi teknik özelliklerle videomuza devam ediyoruz. Samsung Galaxy S5, 5.1 inç büyüklüğünde Full HD Super AMOLED ekranı ile geliyor. 16 milyon renk desteği sunan ekran aynı zamanda Adobe RGB moduna da sahip. Galaxy S5'i işlemci seviyesinde değerlendirecek olursak eğer, günümüz Android dünyasının en hızlı chipsetine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Qualcomm'un 2.46 GHz'de çalışan Snapdragon 801 8974AC işlemcisinin kullanıldığı Samsung Galaxy S5, grafik işlemci tarafındaysa 578 MHz'de çalışan Adreno 330 grafik biriminden gücünü alıyor. Samsung Galaxy S5'in özellik seviyesindeki en büyük sürprizi 2 GB DDR3 bellek ile geliyor olması. Şirketi yakından takip edenlerin bildiği üzere Samsung, Galaxy Note ailesinde sunduğu yenilikleri hemen ardından gelen yeni Galaxy S modeline de uyarlıyor. Dolayısıyla Galaxy S5'in bu noktada aynı Note 3'te olduğu gibi 3 GB bellek ile geleceği zannediliyordu. Ancak bu noktada sürpriz yapan Samsung, aynı Galaxy S4 modelinde olduğu gibi Galaxy S5'te de yoluna 2 GB DDR3 RAM ile devam ediyor. 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olan Galaxy S5'te microSD kart üzerinden 128 GB'a kadar hafıza kartıyla toplam depolama kapasitesini arttırabilmek de mümkün. IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı sergileyen Samsung Galaxy S5, parmak izi okuyucu ve nabız ölçer gibi yeni sensörleri de bünyesinde barındırıyor. MicroUSB 3.0 ve MHz 2.0 gibi teknolojileri de destek veren Samsung Galaxy S5, artık kendisinden şaşırmayacağımız üzere NFC, hızlı ötesi ve 802.11ac Wi-Fi gibi pek çok teknolojiyi de uzun donanım listesinde bizlere sunmakta. Yazılım tarafına bakacak olursak eğer, Samsung Galaxy S5 Android 4.4.2 işletim sistemi üzerinde güncellenmiş TouchWiz arayüzünü kullanıyor ve ihtiyaç duyduğu gücü 2800 mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Samsung Galaxy S5'in kutu ve kutu içeriğine daha önceki videomuzda göz atmıştık. O videomuzu izlemeyenler ya da yeniden hatırlamak isteyenler için kısaca değinmek gerekirse eğer, Samsung Galaxy S5, Samsung'un güncel pek çok üst seviye cihazında olduğu gibi geri kazanılmış kağıttan imal edilmiş sarı renkli bir kutuyla geliyor. Kutu içeriğine baktığımız zaman ise sürpriz diyebileceğimiz özel ya da yeni aksesuar ya da aparatların olmadığını söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S5'in kutu içeriğinden micro USB kablosuna ek olarak bir adet şarj adaptörü, kulaklığımız ve çeşitli kullanım kılavuzları çıkıyor. Bunların dışında bıraktığımıza göre videomuza tasarımla devam edebiliriz. Galaxy S5'in en çok tartışılan yanı tasarım ama aynı zamanda kişisel zevklerin en fazla etkilediği yönü de tasarım olduğu için bu telefonu güzel ya da çirkin olarak ifade etmek istemiyorum. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü bana göre güzel olan size göre çirkin olabilir ya da size göre çirkin olan bana göre güzel olabilir. Ama şahsi fikrimi soracak olursanız eğer Samsung'un kendi ürün gamında bile Galaxy S5'ten daha güzel telefonlar olduğunu düşünüyorum ki buna verilebilecek belki de en güzel örnek Galaxy Note 3. Samsung Galaxy S5'in tasarım çizgilerini kendi içerisinde değerlendirecek olursak eğer hani dışarıdan bakıldığında ilk etki olarak üst segmente oynayan iddialı bir telefondan ziyade Samsung'un orta segmentte fiyat performans vurgusuyla ön plana çıkan bir başka yeni telefonu izlenimi taşıdığını söyleyebilirim. Bilindiği üzere Samsung'un orta segmentte özellikle çok fazla sayıda modeli bulunuyor ve Galaxy S5'te dışarıdan ilk bakışta sanki o modellerin bir yenisiymiş gibi izlenim taşıyor ama telefona yakından baktıkça, detayına indikçe farklı çizgilerin ön plana çıkmaya başladığını söyleyebilirim. Galaxy S5'in genel görünümünü değerlendirecek olursak eğer ana hatları itibariyle Galaxy S3'ün orijinal çizgileri ve Galaxy Note 3'ün belli tasarım ögelerini bir araya getiren melez bir anlayışın ürünüymüş gibi değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Galaxy S5'in yuvarlatılmış köşeleri Galaxy S3'ü akıllara getirirken krom görünümlü yan çerçeve ise Note 3'ü hatırlatıyor. Note 3'ün deri görünümlü plastik arka kapağı yerine delikli arka kapağın tercih edildiği Galaxy S5, yara bandı ve benzeri şeklindeki benzetmelere rağmen yapılan bu güncelleme sayesinde hem görsel olarak daha fazla dikkat çekiyor hem de elde tutması çok daha keyifli oluyor. Bu sınıftaki bir cihazda ilk defa tercih edilen delikli tasarım telefona kendisine has bir karakter kazandırırken arka kapaktaki yumuşak yüzey de telefonun elde tutma hissiyatını geliştiren bir detay olarak ön plana çıkıyor. Samsung Galaxy S5 evet bence de bu sınıfa yakışmayan malzeme kalitesine sahip. Genel görünüm anlamında sınıfındaki en yakışıklı akıllı telefon değil. Ancak tasarım söz konusu olduğu zaman bu telefonun hakkını yenmemesi gereken çok önemli bir nokta bulunuyor. O da yüksek işçilik kalitesi. Bu zaten Galaxy S sayesinde standart olmuş özelliklerden bir tanesidir. En nihayetinde bu telefon çıkartılabilir arka kapağa, USB korumalı bağlantı portuna ve fiziksel home butonuna sahip. Dolayısıyla uzun süreli kullanımlarda bu unsurlarda bazı handikaplar oluşabilir, istenmeyen bazı durumlar ortaya çıkabilir ama Samsung Galaxy sayesinde genelde bu tür sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. Bu segmente yalan bazı üst seviye telefonlarda daha önce butonların garip sesler çıkarması, butonların boş basması ya da düşük işçilik kalitesine yönelik bazı handikaplarla karşılaşmıştık. Ancak Galaxy S5 için bunlardan bahsedemeyiz. İşçilik söz konusu olduğu zaman Galaxy S5'in kendi sınıfındaki standartları belirleyen üst seviye cihazlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S5'in ön yüzüne baktığımız zaman üst kısmın geleneksel Samsung diziliminde olduğunu görmekteyiz. Ayizenin altına yerleştirilmiş Samsung logosuna ek olarak sensörler ve sağ tarafa konumlandırılan 2 megapiksel çözünürlükteki ön kameramız bizleri karşılıyor. Alt kısma yani butonların olduğu bölüme doğru kaydığımızda da yine bir Samsung klasiği olarak fiziksel home butonu bizleri karşılamakta. Açıkçası fiziksel buton kullanımı benim tercih ettiğim bir unsur. Bugün pek çok üretici özellikle Google'ın ısrarı nedeniyle fiziksel buton kullanımından uzaklaşırken Samsung ısrarla ve bence de doğru olarak fiziksel butonu kullanmaya devam ediyor. Ve yakın zamanda da bundan vazgeçecekmiş gibi görünmüyor açıkçası. Vazgeçmezse de iyi yapar, bunu da buradan belirtmiş olayım. Fiziksel buton 3 farklı göreve hizmet ediyor. Ana işlevi olarak herhangi bir yerden ana ekranın hızlı dönüş sağlamasının yanı sıra çift tıklandığında S-Voice özelliğini, uzun basıldığında ise Google aramasının başlatıldığını görüyoruz. Buton yerleşimindeki asıl fark ise fiziksel home butonunun sol kısmında bizleri karşılıyor. Çünkü Samsung Galaxy S5 ile birlikte sol taraftaki menü butonunu multitasking butonu olarak değiştirmiş durumda. Bu butona bir kere basarak arka planda çalışan uygulamaları ekrana getirebilir veya uzun basarak telefonun bulunduğunuz noktasındaki ilgili menüsüne erişebilirsiniz. Sağ tarafa bakıldığı zaman ise bastığımızda bir önceki menüye geçmemizi sağlayan geri butonu her zaman olduğu gibi yerini korumakta. Samsung Galaxy S5'in üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensör ve ikinci mikrofon yer alırken sol tarafta ses arttırma ve azaltma butonları bulunuyor. Sağ tarafa geçtiğimiz zaman ise bizleri güç butonu karşılıyor. Bu yine tasarım olarak Samsung'un güçlü olduğu yönlerden bir tanesi çünkü bazı akıllı telefon üreticileri güç butonunu cihazın üst kısmında konumlandırıyor ve zaman zaman butona erişmek zor olabiliyor ya da görece daha küçük ele sahip olan kullanıcılar büyük ekranlı telefonlarda üst kısımdaki güç butonuna erişmekte ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ancak Samsung Galaxy S5'te de güç butonunu cihazın sağ tarafında tutmaya devam ediyor ve böylece gerek sol elde kullanımda işaret parmağıyla gerekse sağ elde kullanımda baş parmakta güç butonuna kolayca erişebiliyorsunuz. Cihazın arka kısmına geçtiğimiz zaman ise ilk etapta bizleri büyük kamera lensi karşılıyor. 16 megapiksel çözünürlükteki kamera Galaxy S5'in donanım seviyesindeki en güçlü olduğu yanlardan birisi olarak öne çıkıyor. Kameranın alt kısmına LED flash bulunuyor. Apple'ın iPhone 5'te kullandığı, ardından HTC'nin One M8 modeliyle devam ettiği çift tonlu flash yerine Samsung geleneksel olarak LED flash ile yoluna devam ediyor. LED flash'ın yanına baktığımız zaman ise cihazın asıl sürprizlerden birisinin olduğunu görmekteyiz. Hemen orada akıllı telefon ile kalp atışı ölçümlemeye yarayan sensör konumlandırılmış durumda ki bu sensörün nasıl çalıştığına ve ne amaca hizmet ettiğine videomuzun ilerleyen kısımlarında değiniyor olacağız. Arka kapağın alt kısmına indiğimiz zaman ise hoparlörümüz bulunuyor. Bu mono hoparlör, yine bunun performansından videomuzun ilerleyen dakikalarında bahsediyor oluruz. HTC'nin boom sound ile kıyaslandığı zaman tabii ki çift hoparlörlü ses sistemlerine nazaran daha mütevazı, görece daha düşük ses performansı sunduğunu hemen bu aşamada belki söylemekte fayda var, ancak detaylara ilerleyen kısımlarda değiniyor olacağız. Samsung Galaxy S5'in en alt kısmına geçtiğimiz zaman ise tasarım anlamındaki en ilginç yönlerden birisi bizleri karşılıyor, çünkü micro USB portunun kapaklı bir yapıyla sunulduğunu görmekteyiz. Bu önemli çünkü Galaxy S5 IP67 sertifikası ile geliyor. Dolayısıyla suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor. İşte bu noktada micro USB portunun zarar görmemesi ve cihazın elektronik altyapısının kullanılamaz hale gelmemesi adına Samsung USB portunu bir kapakla korumayı tercih etmiş. Tabii ki bu tasarım anlayışının kendisine göre bazı dezavantajları bulunuyor. Bunlardan bahsetmekte gerek var diye düşünüyorum. Birincisi, günlük hayattaki pratik kullanımı olumsuz olarak etkiliyor. Çünkü ne zaman cihazı şarj etmek isterseniz sürekli olarak kapağı açmak zorunda kalıyorsunuz ki bu kullanıcıların istemeyeceği bir durumdur açıkçası. Ben de zaten kullanımım esnasında şarj etme durumunda sürekli kapağı açmanın yarattığı sıkıntıyı yaşadım. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Dolayısıyla bu bir olumsuzluk. Bunun dışında bilindiği üzere bazı kullanıcılar kılıf tipi powerbank kullanmayı tercih edebiliyorlar. Bu nedir? Cihazı bir kılıfmış gibi takıyorsunuz ama alt taraftan bir USB portunda oturarak ya da artık cihazınız ne tür bir cihazsa, örneğin iPhone'sa iPhone'un kendi şarj portuna oturarak bir taraftan kılıf olarak kullanılıyor. Diğer taraftan ise cihazı şarj etmeye devam edebiliyor ki özellikle çok sık yurt dışına giden kullanıcılar bu tür çözümleri tercih ediyorlar. Çünkü bir elde powerbank tutmak, diğer elde telefonu taşımak zaman zaman pratik olmayabiliyor. İşte bu noktada powerbankli kılıflar tek elde hem telefonu tutarken hem de telefonu şarj etmenize olanak tanıyabiliyor ki en büyük avantajları da bu zaten. Ancak Galaxy S5'e bakıldığı zaman micro USB portu kapaklı bir yapıya sahip olduğu için powerbankleri, en azından mevcut powerbank tasarımlarını bu telefonla kullanmak maalesef mümkün değil. Belki ileriye dönük olarak uyanık bir powerbank üreticisi bu cihaza özgü bir powerbank yapabilir ya da Samsung bir powerbank üreticisiyle işbirliğine giderek Galaxy S5 ile uyumlu çeşitli çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Ancak şu anki yapı, şu anki tablo itibariyle powerbankler maalesef Galaxy S5'te pek kullanılabilecekmiş gibi görünmüyor. Kapaklı yapının açıkçası ortaya çıkardığı en büyük handikaplardan birisi olarak da bunu gösterebiliriz. Bu arada az önce IP67 sertifikasının olduğundan bahsettik. Bu telefonun su ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor ki pek çok haberde ve videoda da zaten IP67 sertifikasıyla, IP67 ifadesiyle karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Hazır yeri gelmişken ek bilgi olarak IP67'nin ne olduğundan da kısaca bahsetmek istiyorum. IP67'deki IP'nin açılımı Ingress Protection anlamına geliyor. Yani katı cisimlere karşı cihazın korunmalı olduğu sonucunu çıkartabiliriz bu ifadeden. 67'deki 6 rakamı cihazın tozlanmaya karşı korunmalı olduğunu, 7 rakamı ise 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar cihazın su geçirmeyeceği anlamına geliyor. Bu bir endüstri standardı. Pek çok cihazda bunun olduğunu görmekteyiz. Bazı cihazlarda IP67 yerine IP57 sertifikasının olduğuna da tanık olmuşsunuzdur belki. Aradaki rakamsal değişiklikler cihazın koruma mekanizmasının ne seviyede olduğunu gösteren değerler anlamına geliyor. Samsung Galaxy S5 akıllı telefonlardaki en yüksek koruma standartlarından birisi olarak IP67 sertifikasını almış durumda. Telefon hem suya hem de toza karşı dayanıklı bir portre, bir profil çiziyor. Bu da yine fiziksel olarak bu tür ortamlarda bulunan, örneğin şantiyede çalışan ve toz içerisinde olan kullanıcılar için ya da örneğin bir dalgıç eğitmenidir, sürekli suya girer çıkar ya da havuz başında sürekli oturmaktan hoşlanan birisidir ya da en azından yağmurda telefonu kullanırken endişe yaşayan bir kullanıcıdır. İşte bu tür kullanıcılar açısından telefonun suya karşı korunma olması da albeniyi arttıran unsurlardan bir tanesi olarak gösterilebilir. Telefon suya ve toza karşı dayanıklı olmasaydı, fiyatı 1500 lira olsaydı ya da 1700 lira olsaydı, bu tür düşüncede olan kullanıcıları da biliyorum. Bana kalırsa her telefonun suya ve toza karşı dayanıklı versiyonu gibi aynı özelliklere sahip olan ancak kasa kalitesi anlamında IP67 sertifikasına sahip olmayan versiyonları da hazırlanmaya ve daha ucuza sunulmalı. Ancak üreticiler genelde bu tür çözümlere pek gitmiyorlar. Samsung tarafını biliyorsunuz, Galaxy S4 suya ve toza karşı korumalı değildi ancak rakiplerin özellikle Sony'nin Xperia Z'yi piyasaya sürmesinin ardından oluşan ilgi çerçevesinde Samsung'da Galaxy S4'ün suya ve toza karşı dayanıklı olan Galaxy S4 aktif versiyonu duyurmuştu. Galaxy S5'e ise bu standart olarak geldi. Belki Galaxy S5'in Prime versiyonunda, çıkacağı söylenen Prime versiyonunda bu tür özellikler olmayabilir. Bunları bekleyip göreceğiz. Çünkü Galaxy S5 Prime için metal kasalı bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor. Ancak bunlar şu an için spekülasyondan ibaret. Galaxy S5'e geri dönecek olursak eğer, Bu noktada altını çizmek istediğim noktalardan bir tanesi cihazın micro USB portuyla micro USB 0 ara birimine destek veriyor olması ki biz bunu Samsung tarafında daha önce Galaxy Note 3'te görmüştük ki bu dünya çapında bir ilki temsil ediyordu akıllı telefon arenası açısından. Galaxy S5 ile birlikte Samsung bu desteği devam ettiriyor. Tabii ki micro USB 0 portuna sahip olması özellikle daha yüksek veri aktarım hızlarına ulaşması anlamına geliyor ki bugün rakiplerine bakıldığı zaman hemen hepsinin micro USB 2.0 teknolojisine sahip olması Samsung'u bu noktada öne çıkaran avantajlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Sonucunda bir telefonun daha yüksek hızlarda veri transferi yapması önemli. Çünkü yeni nesil akıllı telefonların sahip olduğu çoklu ortam yetenekleri vasıtasıyla artık pek çok yüksek çözünürlüklü filmi ve diziyi telefonda izler hale geldik. Dolayısıyla büyük boyutlu film ve dizilerin daha yüksek süratle telefona transfer edilmesi de donanımsal farklar açısından cihazı öne çıkaran artı yönlerinden bir tanesi olarak söylenebilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve bunun dışında cihaz micro USB 3.0 desteği sunuyor ancak geriye dönük olarak elinizdeki herhangi bir micro USB 2.0 kablosuyla Galaxy S5'i şarj edebilir ya da veri transferini gerçekleştirebilirsiniz. Sonucunda bu tür teknolojiler geriye dönük destek sunarlar ve bir önceki standartta da desteklerler. Aynı zamanda yine MHL ara birim üzerinden görüntü aktarımını da Galaxy S5 ile birlikte gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi isterseniz telefonun kapağından bahsedelim çünkü değiştirilebilir bir kapağı, çıkartılabilir bir kapağa sahip. Dolayısıyla isterseniz eğer Samsung da sağlarsa ya da 3. parti bazı aksesuar üreticileri piyasaya sürerse farklı renklerde kapakları da Galaxy S5 ile birlikte kullanabilirsiniz. Samsung Galaxy S5'in kapağına bakıldığı zaman polikarbon malzemeden üretildiğini görmekteyiz ve oldukça güçlü bir yapıya sahip. Uyguladığımız tüm stres testlerine rağmen Galaxy S5'in kapağında herhangi bir esneme, çatlama ya da kırılma olmadı. Bu sonucunda Galaxy S5 için önemli bir unsur çünkü kapağın çıkartılabiliyor olması, kapağın bazen istenmeyen durumlara maruz kalmasına neden olabilir. Diğer taraftan tabii ki plastik malzeme kullanılması da güven tarafında bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ancak biz uyguladığımız tüm stres testlerine rağmen, tüm eğme ve bükmelere rağmen Galaxy S5'in kapağında herhangi bir esneme ya da kırılma görmedik. Bu yine önemli bir unsur. Tabii kapak tarafında şunun altını çizmek istiyorum. Şu an ekranlara geldiği üzere kapağın iç kısmında özel bir silikon kaplama mevcut. Silikon bir haritalandırma mevcut. Dikkat ederseniz ya bu haritalandırma telefonun pili, sim kart ve SD kart slotuna ek olarak tüm elektronik aksamın arka kısmında kapağın hemen altında kalan tüm elektronik aksamın kapsayacak şekilde dizayn edildiğini görmekteyiz. Bu silikon önemli çünkü az önce ne dedik? Galaxy S5 suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor ve bununla birlikte kapağı da aynı zamanda çıkartılabiliyor. Dolayısıyla kapağın içerisinde su sızmalarını önlemek amacıyla kapağın iç kısmında böyle bir silikon korumaya gidilmiş. Dolayısıyla bu silikon koruma sayesinde cihazın elektronik aksamına sıvı sızmasının da önüne geçilmiş durumda. Hazır telefonun kapağını çıkarmışken alt kısımda kalan diğer bileşenlere de bakalım isterseniz. Telefonun 16x9 sensör formatına sahip olan kamerası dışa çıkım yaptığı devasa yapısıyla dikkatlerden kaçmıyor. Kameranın hemen altında yer alan flaş ve nabız ölçerinin olduğu kısım da dışa çıkıntı yapmış durumda ancak bu kamera kadar değil dikkat ederseniz. Bununla birlikte sim kart ve SD kart slotları altlı üstü konumlandırılırken gövdenin büyük bir bölümünü enine ince boyun uzun yapıda olan pilin kapladığını görmekteyiz. Lityum iyon temelli olan 2800 mAh'lik pil 10.75 watt saatlik kapasite sunmakta. Aynı zamanda NFC desteği de yine pil üzerinden sağlanıyor ki bu da Samsung'da alışık olduğumuz bir durum. Bu arada microSD kart için olmasa bile sim kart için bir uyarı yapmak istiyorum. Galaxy S5'e sim kart takmak istediğinizde pil çıkarmanız gerekiyor. Bugün üst seviye modern Android cihazların bazılarında dışarıdan bir iğne yardımıyla sim kart rayına erişerek sim kartı takıp pin şifresine girerek telefonu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ancak Galaxy S5'e baktığımız zaman sim kartı takıp telefonu kullanabilmek için önce pili çıkartmanız yani telefonu kapatmanız gerekiyor. Daha sonra sim kartı takarak telefonu tekrar çıkartmanız gerekiyor ki bu bizim aslında tasarım anlamında çok da beğendiğimiz bir unsur değil. Keşke Samsung Galaxy S5'te de dışarıdan sim kart rayına erişerek telefonu kapatmadan sim kartı takabilmek mümkün olsaydı ancak Samsung'un tasarım anlamındaki anlayışı Galaxy S ailesinin diğer modellerinde olduğu gibi Galaxy S5'te de bu şekilde ilerliyor. Telefonun en alt kısmına bakacak olursak o noktada da hoparlörü görmekteyiz. Hoparlör mono yapıda yani Boomstand ya da Sony XPRZ ikisinde olduğu gibi çift hoparlörü yani stereo bir ses sistemine sahip değiliz. Hoparlörün ne kadar ses çıkardığına videomuzun ilerleyen kısımlarında Galaxy S5'in çoklu ortam performansına ilişkin bölümde değiniyor olacağız zaten. Tasarımı boyut seviyesine değerlendirecek olursak eğer büyüyen ekran, daha büyük pil ve suya karşı koruma gibi detayların bir sonucu olarak Galaxy S4'te 7.9 mm olan kasa kalınlığının Galaxy S5'e 8.1 mm'ye yükseldiğini görüyoruz. Ağırlığı 145 gram olan telefon, plastik malzemenin belki de en büyük avantajını kullanarak rakipleri HTC One M8 ve Sony Xperia Z2'den daha hafif olmayı başarıyor. Ancak burada çok önemli bir detay var. Plastik kasanın hafiflik konusundaki avantajından bahsettik, ancak bir de dezavantajı bulunuyor. Zira yoğun yük altında diğer pek çok üst seviye Android cihazı olduğu gibi Galaxy S5 de ısınmaya başlıyor ve işte bu noktada Galaxy S5'in plastik malzemesi ısıyı dışarı tahliye etme noktasında örneğin HTC One M8'deki metal kasa gibi aktif ya da etkin bir rol oynayamıyor. Bu noktada maalesef cihazın soğuması diğer cihazlara göre biraz daha uzun vakit oluyor. Tabi gülü seven dikenine katlanır misali Galaxy S5'teki plastik malzeme telefonun hafif olmasını sağlıyor, ancak bazı diğer açılardan telefonun rakiplerinin gerinde kalmasını da önünü açıyor. Tasarım anlamında son olarak Galaxy S5'in elde tutma hissiyatından bahsetmek istiyorum. Galaxy S5 5.1 inç büyüklüğünde bir cihaz. Evet, çok küçük bir cihaz değil ama kendi segmentindeki diğer telefonlarla kıyasladığımız zaman kavraması ve kontrol etmesi de çok zor olmayan bir cihaz aslında. Açıkçası büyük ekranlı telefon kullanmayı sevenler, hali hazırda büyük ekranlı telefon kullananlar Galaxy S5'i kontrol etmekte herhangi bir zorluk yaşamayacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte Galaxy S5'i almak isteyen, genel tasarımını ve diğer özelliklerini beğenen fakat ekranın büyüklüğünden ürken kullanıcılar için ise şunu söylemek isterim. Bizim daha önce Galaxy Note 3'te altını çizdiğimiz tek elle kontrol gibi çeşitli yazılımsal kolaylıklar Galaxy S5 ile birlikte de devam ediyor ki zaten o özellikleri videomuzun ilerleyen dakikalarında devam ediyor olacağız. O özellikler Galaxy S5'te de var. Dolayısıyla tek elle kullanım modunu aktif ederek Galaxy S5'i daha etkin ve verimli bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ama benim şahsi fikrimi soracak olursanız eğer Galaxy S5 evde kavraması kolay, tutması rahat ve kullanımı son derece keyifli bir cihaz. Tabii ki kullanım anlamında cihazın yazılım performansından bahsetmiyorum. Onlara değiniyor olacağız zaten. Ancak elde tutma, rahat kavrama ve hareket halindeyken yazı yazma gibi unsurlar açısından Galaxy S5 kullanıcısına herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Evet, Samsung Galaxy S5'in tasarım hakkında söyleyebileceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi. Şimdi isterseniz videomuza donanım ile devam edelim ve ilk olarak Samsung Galaxy S5'in işlemcisini mercek altına almaya başlayalım. Samsung Galaxy S4 ve Galaxy Note 3'te 4G LTE altyapısına sahip olan ülkelere Qualcomm Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 işlemcisini kullanan cihazlar, diğer ülkelere ise kendi geliştirdiği Exynos işlemcisini kullanan cihazları yollamıştı. Galaxy S5'te ise durumun farklı olduğunu görmekteyiz. Zira Galaxy S5 şu ana kadar tüm ülkelere Snapdragon 801 işlemcisiyle dağıtıldı. Aslında bakılırsa Samsung'un kendi geliştirdiği yeni bir Exynos işlemcisine sahip bir Galaxy S5 versiyonu planı bulunmakta, ancak bu versiyon şu ana kadar herhangi bir ülkeye dağıtılmış değil. Açıkçası dağıtılıp dağıtılmayacağı ya da dağıtılacaksa ya ne zaman dağıtılacağı da şu an için tam anlamıyla netliğe kavuşmuş değil. Galaxy S5'te Qualcomm'un Snapdragon 801 işlemcisinin bu derece ön plana çıkmasının önemli bir sebebi bulunuyor. Çünkü Samsung Galaxy S5 kamera tarafında 4K video çekebilme yeteneğine sahip. İşte bu özelliğin çalışabilmesi için chipset seviyesinde görüntü motorunun buna destek vermesi gerekiyor ki Samsung'un güncel Exynos işlemcilerinde bu desteğin olmadığını görmekteyiz. Qualcomm tarafına bakıldığı zaman ise Qualcomm'un üst seviye Snapdragon işlemcilerindeki görüntü motoru 4K video kaydı ve çözümlemesine destek sunabilecek donanımsal zemini üreticilere sağlayabilmekte. Galaxy Note 3'te Snapdragon 800 işlemcili versiyonun 4K video çekebilmesi, buna karşın Galaxy Note 3'ün ülkemize dahil olmak üzere pek çok ülkeye giden versiyonunda Snapdragon 800 kullanılmayan Exynos işlemcili versiyonunda 4K video özelliğinin olmamasından ötürü Samsung ciddi eleştiriler almış ve başı çok ağrımıştı. Aynı hatayı tekrarlamak istemeyen Güney Koreli üretici Galaxy S5'te ise yeni, olgun ve güçlü bir Exynos işlemcisi tam anlamıyla hazır olana kadar tüm ülkelere Galaxy S5'i Qualcomm'un Snapdragon 801 8974 AC işlemcisiyle yollamaya karar verdi ve yollamaya başladı. Şu ana kadar satılan 10 milyondan fazla Galaxy S5'in tamamı Qualcomm'un Snapdragon 801 işlemcisini kullanmakta. Adını bu kadar telaffuz etmişken Qualcomm'un Snapdragon 801 işlemcisinin detaylarından bahsetmeden geçmek olmayacaktır diye düşünüyorum. En azından Qualcomm'a karşı bir haksızlık yapmayalım, çünkü Snapdragon 801'in 8974 AC versiyonuna sahip Galaxy S5, rakip olarak nitelendirilen HTC One M8 ve Sony'nin Xperia Z2 modellerine baktığımız zaman ise aynı işlemcinin, yani Snapdragon 801'in 8974 AB versiyonunun olduğunu görmekteyiz. Bu iki işlemci arasında ne fark var diye soracak olursanız eğer, aslında en büyük fark Galaxy S5'teki 8974 AC versiyonunda 4 çekirdeğinde 2.46 GHz'de, HTC One M8 ve Sony Xperia Z2'deki Snapdragon 801 8974 AB işlemcisinde ise 4 çekirdeğin 2.46 GHz yerine 2.36 GHz'de çalışıyor olması. Yani aradaki 100 MHz'lik fark Galaxy S5 ve diğer telefonları birbirinden ayıran bir fark. Tabii ki aradaki 100 MHz'lik işlemci farkını günlük kullanımda hissetmek neredeyse imkansız, hatta imkansız desek yeridir. Bunu ölçümleyebileceğiniz sentetik test yazılımları var, ancak en nihayetinde ekran kartlarını yarıştırmıyoruz, akıllı telefonlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla tek başına sentetik test sonuçları herhangi bir anlam ifade etmiyor. Öyle ki elimde tuttuğum bir telefon 100 MHz daha hızlıdır. Diğer telefonda 100 MHz daha yavaş bir işlemci vardır. Ancak 100 MHz daha yavaş işlemciye sahip olan telefonun yazılımı öyle bir optimize edilmiştir ki sentetik testlerde benzer ya da daha yüksek performans elde edilmesinin önü açılmıştır. Çünkü bazen yazılım optimize edilirken görece daha güncel sürücüler kullanıldığı için bazı sentetik testlerde daha yüksek performans, özellikle grafik tarafında daha yüksek ya da daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olabiliyor. Tabii Galaxy S5'in grafik işlem biriminden de bahsetmek gerekiyor. Qualcomm Snapdragon 801 platformunun bir parçası olarak Adreno 330 grafik biriminin olduğunu görmekteyiz. Bu grafik birimi 578 MHz'de çalışıyor ancak işlemci çekirdeklerinden farklı olarak Snapdragon 801'in 8974 AC versiyonuyla 8974 AB versiyonları arasında grafik işlemci tarafında herhangi bir fark bulunmuyor. Bunda 578 MHz'de çalışan Adreno 330 grafik birimi aynı zamanda HTC One M8 ve Sony Xperia Z2'de de yine 578 MHz'de çalışıyor. Dolayısıyla grafik performansı anlamında platformlar arasında öyle aman aman fark olacağını söylemek çok doğru değil. Tabii ki 100 MHz'lik farka bağlı olarak işlemcinin görece minik ufak bir farkla grafik işlem birimini daha iyi besleyebileceği öngörüsünde bulunabilir ama dediğimiz gibi akıllı telefonlarda şu an o derece hassas hesaplamayı yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. İleride öyle bir ortam oluşursa tabii ki telefonları bu kıstasal çerçevesinde de değerlendirmeye alır. Sonuçları sizlerle paylaşırız zaten. Snapdragon 801 işlemcisinin bir önemli avantajı daha var. eMMC 5.0 arı birimine destek veriyor. Bu destek sayesinde çok daha yüksek okuma ve yazma hızlarına erişebilen NAND flash bellek yongularını telefonlarda kullanabiliyoruz. Tabii ki bu detay Galaxy S5 özgü bir detay değil. Qualcomm Snapdragon 801 işlemcisine sahip herhangi bir cihazla eMMC 5.0 arı birimine destek verdiği için üretici daha yüksek okuma ve yazma hızları sunabilen, daha yüksek veri transfer hızlarına olan tanıyabilen NAND flash bellek çiplerini telefonda kullanırsa eğer zaten performans anlamında ciddi bir kazanım, özellikle I/O performansı anlamında ciddi bir artışı da zaten telefonla birlikte kullanıcılarına sunacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki Snapdragon 801 işlemcisindeki ISP dediğimiz Image Signal Processor ya da görüntü işlemcisi ve aynı zamanda bellek frekans desteği de yine Snapdragon 801 serisi AC ve AB işlemcilerinde standart bellek, özellikle merak konusu olan bir unsur. Her iki platformda 933 MHz'e kadar bellek kullanımına resmi olarak destek veriyor durumlara. Bu bağlamda üretici eğer arzu ederlerse 933 MHz ya da standartlar çerçevesindeki diğer tüm bellekleri benzer şekilde cihazlarına uyarlayabiliyorlar. Galaxy S5'in işlemcisine ait detaylar bu şekildeydi. Şimdi isterseniz ekranla devam edelim. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Eskiden akıllı telefonlar arasındaki farkı oluşturan unsurlardan, kalemlerden bir tanesi işlemciydi. Örneğin videomuzun başında ne dedik? Birinci nesli Galaxy S sahip olduğu işlemcideki görüntü işlem biriminin daha yüksek performansı olmasıyla piyasaya çıktığı dönemde fark yaratmayı başarmıştı. Galaxy S'deki Hummingbird işlemcisi ve Galaxy S2'deki Exynos işlemcisi o dönem için rakiplerine kıyasla daha yüksek performans vermeleriyle Samsung'un elini güçlendirmişti. Ancak bugün gelinen nokta itibariyle az önce zaten isimlerini zikrettik. Samsung Galaxy S5, HTC One M8, Sony Xperia Z2'si ve diğer pek çok telefonda örneğin Qualcomm'un Snapdragon 800 ya da 801 serisi işlemcilerinin kullanıldığını görmekteyiz. Eli kulağında boyun sonuna doğru LG G3 lanse edilmiş olacak. LG G3'te de Qualcomm yine Snapdragon 801, belki ufak bir sürprizle Snapdragon 805 işlemcisinin olduğunu görmekteyiz. Göreceğiz ya da. Dolayısıyla işlemci telefonlar arasındaki farkları belirleyen temel unsur olmaktan çıktı. Bugün bir üretici, ki Qualcomm'dan bahsediyorum, Android dünyasının çok önemli bir kısmını domine ederken diğer taraftan da Windows Phone ekosisteminde örneğin tüm cihazlar Qualcomm işlemciyle piyasaya çıkıyor. Dolayısıyla işlemci önemli ama fark yaratan bir unsur değil. Ama fark yaratan çok önemli bir unsur var. O da nedir? Ekran. Bugün akıllı telefonlar arasındaki farkı belirleyen temel unsurlardan, temel bileşenlerden ya da ön plana çıkan komponentlerin başında ekran geliyor. Ekranınız iyiyse diğer bileşenleriniz görece daha kötü olsa bile dikkat çekmeyi başarabiliyorsunuz. Ya da ortaya çok iyi bir tasarım, çok iyi bir donanım paketi çıkarmış olsanız bile ekranınız kötü olduğu için ciddi eleştirilere maruz kalabiliyorsunuz. Parantez içerisinde bakınız, Xperia Z modeliyle birlikte Sony Triluminous ekranın birinci jenerasyonu maalesef eleştiri oklarının üzerine çekmişti. Çünkü hem görüş açıları hem de renkler anlamında rakipleriyle yarışabilecek düzeyde değildi. Samsung'a baktığımız zaman ise Samsung'u biliyorsunuz aynı zamanda dünyanın en büyük panel üreticilerinden birisi olma durumunda. Dolayısıyla aynı televizyonlarında olduğu gibi akıllı telefonlarında da kendi geliştirdiği paneli kullanmaya devam ediyor Samsung. Panel tarafında da rakiplerinden farklı bir teknoloji kullanıyor. Super AMOLED teknolojisine adapte olmuş durumda Samsung. Çok uzun süredir cihazlarına, özellikle üst seviye cihazlarında Super AMOLED panel kullanımıyla devam ediyor firma. Tabii bazı modellerinde LCD teknolojisinden de istifade etmiyor değil, ancak Samsung'u Samsung yapan üst seviye Galaxy modellerinde Super AMOLED kullanımına devam ediyor Güney Koreli şirket. Galaxy S5'e bakıldığı zaman ekran tarafında ciddi güncellemeler söz konusu. Galaxy S4 ile kıyaslandığı zaman kullanılan Full HD AMOLED panel, evet, çözünürlük anlamında belki bir fark taşımıyor. Nokta 1 inçlik büyüme dışında belki fiziksel yapısında herhangi bir farklılık yokmuş gibi görünebiliyor ama alt piksel dizilimi anlamında Galaxy S5'teki panelin Galaxy S4'de kıyasla ciddi bir gelişim geçirdiğini söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak panelin sahip olduğu kontrast değerleri ve parlaklık seviyesi de ciddi şekilde yeniden mühendislik edilerek çok daha iyi noktalara taşındığını ifade etmek gerekiyor. Hatta birazdan zaten detaylarına gireceğim ama uzun lafın kısası olarak peşinden şunu söyleyebilirim. Süper AMOLED panel teknolojisi belli açılardan LCD'nin gerisindeydi ancak Galaxy S5 ile birlikte Samsung'un artık eksik kaldığı yönlerde de Super AMOLED'i LCD ile kafa kafaya getirebildiğini ve birebir mücadele içerisine sokabildiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Peki bunu nasıl başarmış derseniz eğer, şimdi detaylara girelim. Galaxy S5'in ekranı Galaxy S4 ile kıyaslandığı zaman belli başlı bazı farklara sahip. Tabii ki ilk etapta bu farkları görmek çok kolay olmasa bile tekniğe girdiğiniz zaman aslında ne gibi farklar olduğunu çok daha rahat bir şekilde seçebiliyorsunuz. Özellikle Pentile alt dizilimine bakıldığı zaman, evet, RGB alt dizilimi yerine Super AMOLED panelde Samsung Pentile dizilimiyle devam etme amacında bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Tabii ki RGB'nin olması görüntü kalitesini arttırabilecek bir unsur ama Samsung henüz anlayamadığımız nedenlerden ötürü Pentile dizilimine devam ediyor. Belki üretim tarafına daha verimli olduğu için, belki maliyetleri düşürdüğü için ama şirket bir şekilde RGB tarafındaki istek ve beklentiye kulaklarını kapamış durumda. Umarız belki Galaxy Note 4'te böyle bir durum söz konusu olabilir ama Galaxy Note 4'te de kavisli ekran olacağı söyleniyor. Dolayısıyla Samsung bir taraftan kavis denerken diğer taraftan da RGB ihtimalini göz ardı edebilir. Çünkü sonucunda yeni bir oluşuma gideceği için o noktada hani işi şansa bırakmak istemeyebilir Samsung tarafı. Dolayısıyla Galaxy Note 4'ten de emin değiliz ama hadi en kötü ihtimalle Galaxy S6 ile birlikte umarız şirket Super AMOLED teknolojisinin altını RGB alt piksel dizilimiyle doldurur diye ümit edelim. Ama biz Galaxy S5'e devam edecek olursak eğer şunu söyleyebiliriz. Galaxy S5'teki 3 tip alt pikselin tamamı karo şeklinde olduğunu görmekteyiz. Ancak Galaxy S4'teki Full HD Super AMOLED ekrana bakıldığı zaman, panele bakıldığı zaman mavi ve kırmızı için karo şeklinde, yeşil için ise oval formda alt piksel kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Samsung piksellerin, alt piksellerin form faktöründe Galaxy S5'e bir şekil değişikliğine giderek piksellerin tamamında karo formuna geçmiş durumda. Bu arada şunu da söylemek isterim size. Galaxy S5'in ekranındaki kırmızı, mavi ve yeşil alt piksellerin diagonali sırasıyla 27 mikron, 27 mikron ve 19 mikron büyüklüğündeyken Galaxy S4'e bakıldığı zaman bu değerlerin aynı renkler için sırasıyla 36 mikron, 31 mikron ve 23 mikron olduğuna tanıklık etmekteyiz. Yani Galaxy S5'te kırmızı ve mavi için aynı büyüklükte alt piksel, yeşil alt piksel için ise daha küçük boyutlar tercih edilirken Galaxy S4'ün ekranında ise her alt pikselin farklı boyutta olduğunu görmekteyiz. Galaxy S4'ün alt piksel diziliminde en az verimliğe sahip olan mavi aynı zamanda en yüksek piksel boyutuyla dikkat çekiyor. Dolayısıyla Galaxy S5'te bu konuyu masaya yatıran Samsung mühendisleri yeni ekranda mavi ve kırmızı için aynı alt piksel boyutunu tercih ederek diğer taraftan enerji verimliliğini de arttırmış şeklinde bir öngörüde bulunabiliriz. Tabii ki bunun tam açıklamasını Samsung'dan beklemek gerekiyor ama yeni ekranın daha fazla parlaklık seviyesi sunarken aynı zamanda daha yüksek enerji verimliliğini sunabiliyor olmasının ana gelişim noktalarından bir tanesi olarak da alt piksel diziminde yapılan bu güncellemeleri söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S5'te kullanılan 5.1 inç büyüklüğündeki 1080p yani Full HD Super AMOLED ekran aynı zamanda önemli ya da kendisine has bazı önemli özellikleri de sahip. Bunların başında yazılım tabanlı renk profillerine destek veriyor olmasını gösterebiliriz ki bu zaten Galaxy S ailesindeki, Galaxy Note ailesindeki üst seviye cihazlarda bir süredir gördüğümüz bir detaydı. Yazılım tabanlı renk profillerine sahip olan ekran uyarlanabilir profil özelliği sayesinde ekranın rengini ortam ışık rengine göre dinamik olarak optimize etmenizi olanak tanıyabiliyor. Bu noktada kullanıcılar ayarlar kısmından ekran profillerine girerek tercih ettikleri ya da görüntülemekte oldukları içeriğin şekline, formuna, tipine göre ekran profillerini ayarlayarak daha efektif bir, daha dinamik bir, aynı zamanda kullanıcısına daha fazla zevk veren bir ekran tonlaması elde edebilirler ki bu da yine kullanım deneyimini arttıran unsurlardan bir tanesi. Hem yazılım hem de donanımı, aynı zamanda ekran panelini Samsung kendisi geliştirdiği için cihazlarında bu tip özelleştirmelere de olanak tanıyabiliyor. Bu sonucunda paneli geliştirmediğiniz anlarda ya da ekran teknolojisine sahip değilseniz eğer ne kadar yazılım kasarsanız kasın yapması zor bir unsur. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunu net bir şekilde sizlerle paylaşabilirim. Samsung Galaxy S5 ekran kalitesi olarak bana kalırsa tüm zamanların en iyi Samsung telefonu ve en iyi Samsung ekranına sahip. Zira yapılan güncellemeler sayesinde LCD teknolojisine artık kafa tutabilen bir ekranla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Gerek renk gamutunun zenginliği, gerekse görüntünün keskinliği gibi pek çok konuda Galaxy S5'te kullanılan Super AMOLED ekran teknolojisi gerçekten de artık olabilecek en üst düzeye gelmiş durumda. Bununla birlikte tabii ki Super AMOLED ekran teknolojisinin kendisine az avantajlı olduğu yönlerden birisi olan kontrast da yine Galaxy S5'in lehine işleyen konulardan bir tanesi. Bununla birlikte tabii Galaxy S5'in ekran tarafındaki önemli avantajlarından birisi ise kontrastın yanı sıra parlaklık seviyesi arttığı için artık gün ışığında daha rahat bir kullanım sağlıyor. Bu da yine telefonlar açısından önemli kriterlerden bir tanesi. Çünkü markası ne olursa olsun bir telefon alıyorsunuz, içeride kullanmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir yansıma yok, herhangi bir görüntü kaybı yok. Işık oldukça iyi, ekran çok güzel ve şık görünüyor. Ancak gün ışığına çıktığınız zaman ekran yansıma yapıyor. Ekranın parlaklık seviyesi yeterli gelmediği için ekrandaki cismini görmekte ya da ekrandaki uygulamanın detaylarına ulaşmakta zorluk yaşayabiliyorsunuz. Telefonu şöyle iyice yaklaştırarak kullanmanız gerekebiliyor. Dolayısıyla bunlar sıkıntı yaratıyor. Ancak Galaxy S5'te Samsung olabildiği kadar ekran parlaklığını arttırmış durumda ki 400 nitin üzerinde parlaklıklardan bahsediyoruz. Aynı zamanda yapılan güncellemeler sayesinde telefonu gün ışığında kullanmak artık daha da rahat. Tabii ki gün ışığında kullanmak Galaxy S5'te mükemmel değil, sonuçlar harikulade değil. Ancak Galaxy S4 ve Galaxy S3'ün dışarıdaki kullanımlarda yaşadığı sıkıntılar ciddi oranda düzeltilmiş durumda. Galaxy S5'in bu konuda LCD teknolojisine sahip ekranlı pek çok rakibiyle benzer deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Tabii ekranın mükemmel olmadığını söylemiştik. Super AMOLED ekranın kontrast tarafında avantajlı olduğunu ifade ettik. Ancak Super AMOLED ekranın kronik bir sorunu bu telefonda da devam ediyor. AMOLED ekrandaki kronik sorun nedir? Çok fazla yeşilimsi bir etki yaratır. Bunu özellikle Galaxy S3 sahipleri ciddi şekilde deneyimlemiştir diye düşünüyorum. Galaxy S4'te benzer sıkıntılar devam ediyordu. Galaxy S5'te ise ekran tarafında yapılan ciddi geliştirmeler sonucunda kronik yeşil sorunu görece azaltılmış durumda ama hala devam ediyor. Belli içeriklerin görüntülenmesi noktasında ekranın yeşilim tırak bir havaya büründüğünü hissedebiliyorsunuz. Bu maalesef Super AMOLED teknolojisinin kronik sorunlarından bir tanesi. Böyle bir anomali uzun süredir var. Samsung bunu ne zaman çözer bundan emin değiliz. Aslında panel teknolojisine sahip olduğu bazı teknik altyapılardan ötürü bu kolay kolay da çözebilecekmiş gibi görünmüyor. Ama umarız Samsung bu şekilde bunun üstesinden gelmeyi başarır. Çünkü özellikle bazı içeriklerde ekranın yeşilim tırak bir hava sunuyor olması bazen istenmeyen olumsuzlukları da kullanıcı tarafını oluşturabiliyor. Bu da tabii ki Samsung'un istemediği bir durumdur. Ancak şu ana kadar yeşil problemi tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Diğer modellere göre daha hızlı olmakla birlikte Galaxy S5'te de Super AMOLED'in kronik yeşil sorunu kendisini belli etmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S5 donanım seviyesinde kendisine has bazı ekstra özelliklere daha sahip. Bunların başında da nabız ölçülere sahip olması geliyor ki bu açıdan değerlendirecek olursak eğer Galaxy S5 dünyanın ilk donanım seviyesinde nabız ölçümüne yönelik özel sensöre sahip cihazı telefon olarak nitelendirilebilir. Cihazı demek çok doğru olmayacak çünkü farklı amaçlara hizmet eden bazı ekstra tıbbi cihazlar var. Bu açıdan bakacak olursak eğer dünyanın ilk nabız ölçme sensörüne sahip akıllı telefon olarak gösterebiliriz Samsung Galaxy S5'i. Bu açıdan sensörün detaylarına bence biraz girmekte fayda var. Çünkü bu işi biz zaten yazılımla yapabiliyorduk. iPhone 5S'de, Android'de, Windows Phone ekosisteminde özellikle kameranın LED flaşı üzerinden, LED flaşı vasıtasıyla kalp atışı nabız ölçmeye yarayan bazı uygulamalar var. Bu cihazda ise, Galaxy S5'te ise bu işi donanım seviyesinde yapıyorsunuz. Aslında çalışma mantığı çok benzer olmakla birlikte bu işe yönelik atanmış bir sensörümüz var kameranın hemen alt kısmında. Peki bu sensörle ilgili detaylar nedir diye soracak olursanız hemen onlara cevap vermek istiyorum. Çünkü kırmızı ve kızıl altı ışıklarıyla parmağın aydınlatılarak ölçüm yapılmasını sağlayan bu teknolojide kalp atışına bağlı olarak hareketler takip edilerek nabzın ölçülmesi hedefleniyor. Diğer taraftan biyosensör olarak da biliyoruz biz bu özelliği. Donanım kısmında oksimetre olarak bilinen ve hastanelerde hastanın kanındaki oksijen miktarı gibi dataları ölçen mandal şeklindeki cihazların üzerine ciddi araştırmaları olan bu konuda pek çok ürüne imza atmış Maxim firmasının geliştirmiş olduğu bir sensöre sahip Galaxy S5. Bu açıdan bakıldığı zaman bazıları bu telefonu aynı zamanda tıbbi cihaz olarak da konumlandırmaya çalışıyor ama bunu aslında düşünmek çok doğru olmayacaktır. Elimize tuttuğumuz telefon tıbbi bir cihaz değil. Zaten sensör de her açıdan doğru ölçümleme yapıyor mu dersiniz eğer yapmıyor. Ben bu konuda uzun çalışmalar yaptım. Farklı tempolarda, farklı yürüyüş tempolarında cihazın nabız ölçülerini kullanarak çeşitli notlar tuttum. Diğer taraftan yazılımla da bu tür özellikleri kontrol etmeye çalıştım. Ve şuna ulaştım. Üzerindeki sensörün olması kimi zaman kalp atışını takip etmek açısından bazı avantajlar sağlıyor. Lakin bakıldığı zaman her zaman tutarlı sonuçlara imza atıyor mu? Maalesef atamıyor. Her zaman ölçüm yapabiliyor musunuz? Maalesef hayır. Ufak bir hareketle ağzınızı açtığınızda yanınızdakiyle konuşurken bu tür ölçümleri yapamıyorsunuz. Kalp atış sensörüne ek olarak Samsung Galaxy S5'in üzerinde bir de parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Parmak izi okuyucu olayı aslında iPhone 5S ile birlikte yeniden popülerlik kazandı. akıllı telefon dünyasını yakından takip edenler bilecektir. Birkaç sene önce Motorola tarafında HTX 4G adı verilen telefonda parmak izi okuyucu kullanılmıştı. Hemen üst orta kısmı yerleştirilen bir güç butonu vardı ve buton üzerinde parmak izi okuyucu vardı. Yani parmak izinizi okutarak telefonu başlatabiliyordunuz bir yerde. Ancak maalesef HTX 4G çok hızlı unutuldu. İstenen başarıya aslında ulaşamadı. Bunda gerek Tegra platformunun gerekse de Motorola'nın yaptığı bazı hataların bir sonucu olarak böyle bir sonuç ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonrasında parmak izi okuyucu unutulmaya tam yüz tutmuşken Apple aldı ve iPhone 5C'de iyi bir şekilde kullandı üstelik. Sonrasında parmak izi okuyucu tekrar popüler bir hale geldi. HTC iPhone 5C'deki parmak izi okuyucunun popüler olmasından sonra parmak izi okuyucuyu One Max modelini denedi ama maalesef başarısız oldu. Gerçekten çok başarısız bir girişimdi onun için. İyi bir uyarlama söz konusu değildi. Parmak izi okuyucunun konumu yanlıştı. Yazılım tarafında gerekli özen gösterilmemişti. Şimdi ise Android dünyasında parmak izi okuyucu girişimini bu sefer Samsung deniyor. Samsung şunu söyleyebilirim. HTC'ye göre dersine daha iyi çalışmış. iPhone 5C'deki parmak izi okuyucuyla kıyaslandığı zaman yine o kadar başarılı çalışmıyor. Çözümler vermiyor. Ortaya o derece iyi bir tecrübe yaratmıyor. Tecrübe çıkartamıyor. Ancak HTC ile kıyaslandığından çok çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada tabii şunu söylemek istiyorum. Galaxy S5'te parmak izi tarayıcısı Home butonuna entegre edilmiş durumda. Dolayısıyla parmağınızı tanımladıktan sonra tanımlamış olduğunuz parmağınızı Home butonuna kaydırarak ilgili işlevi yerine getirebiliyorsunuz. Donanım seviyesinde bakacak olursak eğer parmak izi tarayıcısının çipini geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Snaptex firması tarafından satın alınan Validity firmasının geliştirmiş olduğunu görmekteyiz. Bu çipin yapısına baktığımız zaman ise Chip on Flex olarak bilinen yarı iletken birleştirme teknolojisini kullandığını görmekteyiz ki bu sayede mikroçip doğrudan esnek devre kartının üzerine monte edilerek iç bağlantı yolu kısaltılıyor ve bu sayede ilgili görev ya da işlev çok daha hızlı ve aynı zamanda çok daha etkin bir şekilde yerine getirilebiliyor. Bu sayede parmak izi tarama görevi de Galaxy S5 üzerinde pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Galaxy S5'in donanımı hakkında söyleyebileceklerimiz de genel olarak bu şekildeydi. Aslında telefonun çok çok uzun bir donanım listesi var ama her detaya girmeyi bu videoda gerekli görmüyorum. Eğer sizlerin istekleri, arzuları olursa başka videolarda Galaxy S5'in merak ettiğiniz diğer donanım yanlarını da ekranlarınıza getirmeye çalışırız. Şimdi isterseniz cihazımızı çalıştıralım ve Galaxy S5'in yazılım özelliklerine yakından bakmaya başlayalım.